Rabbin sevecenliğini arayın. Kutsal kitabı okuyarak imanda büyüme. 27 Ekim 2018. Hazırlayan John Piper. Tanrı bize kendi sözünde Mesih'in yüceliğini göstermeyi bırakmamaktadır. Yeniden doğuşumuz da buna başlar ve bize Mesih'in yüceliğini açıklamaya devam eder. Yeni yaşamımız bir mucizeyle başlamıştır ve bir mucizeyle devam etmektedir. Tanrı'nın kendi ruhuyla devam ettirdiği bu mucize, bizim hayran olduğumuz ve zevk aldığımız kişiye, yani Mesih'e gittikçe daha da benzer hale getirilmemizdir. Elçi Paulus şöyle yazar: "Hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek, yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz." 2. Korintliler 3. bölüm 18. ayet. Görerek ve değiştiriliyoruz kelimeleri şimdiki zamanı içeren fiillerdir ve bu da devam eden bir etkinlik anlamına gelir. İlk ve son kez olan bir şey değil, devamlılık arz eden bir şeydir. Rabbin yüceliğini görerek değiştiriliyoruz. Onun sözünde ona baktığımızda, Tanrı'nın bizde gün be gün gerçekleştirdiği şey budur. Toplu ibadetlerde, kendi sözünün vaaz edilmesiyle, Tanrı'nın her hafta gerçekleştirdiği şey budur. Ayrıca duam o ki, Tanrı'nın siz bu satırları okurken, sizde yapmakta olduğu şey de budur. Büyüme numaralarına dikkat! Birçok Hristiyan, özellikle de daha yeni iman etmiş olanlar, birkaç net ve takip edilebilir adımlara uymalarıyla birlikte kendilerini hızlıca imanda büyütecek olan bir öğrencilik yöntemi aramaktadırlar. Bu tarz fazla basit yöntemlere kendinizi fazla kaptırmamanız konusunda sizi uyarmak isterim. Bu tarz büyüme ve değişim yaklaşımları genellikle hayal kırıklıklarına ve bazen iman krizlerine yol açmaktadır. "Niçin bu bende işe yaramıyor?" diye sora kalırsınız. Tanrı'nın büyüme yaklaşımı, elimizde bir kullanma kılavuzuyla bir duvarı tuğla tuğla inşa etmektense daha çok bir bitkinin sulanması veya bir bebeğin beslenmesi gibidir. Bir duvarı bu şekilde inşa ettiğinizde her bir tuğlanın yerine konduğunu görür ve bu şekilde kat edilen büyümeyi ölçersiniz. Tuğlayı elimize alır, üzerine tuğla harcını sürer ve gereken yere yerleştiririz. Ve işte, büyüme karşımızdadır. Ancak bir Hristiyanın büyümesi böyle olmaz. Daha organiktir, daha az kontrol sahibiyizdir ve genellikle daha yavaş olur. Bir şeyleri sizin kontrolünüze veren ve sunabileceğinden daha fazlasını vaat eden numaralardan kaçının. Ruhsal sütü özleyin. 1. Petrus 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde yer alan şu resmi düşünün. Eğer Rabbin latif, iyi olduğunu tattınızsa, yeni doğmuş çocuklar gibi ruhani, hilesiz sütü özleyin. Ta ki kurtuluş için onunla büyüyesiniz. Buradaki resimde büyümekte olan bir çocuğu görüyoruz. Günün sonunda büyümeyi görebiliyor musunuz? Hayır. Haftanın sonunda? Pek değil. Peki ya yılın sonunda? Evet. Bu büyümeyi kendiniz çocuğa santim ve kilo ekleyerek mi kontrol ettiniz? Hayır. Çocuğu beslediniz. Çocuğu temizlediniz. Çocuğu zararlardan korudunuz. Tanrı da büyümeyi verdi. Petrus bize bir bebek acıktığında nasıl mamasını özlüyorsa, aynı şekilde ruhani, hilesiz sütü özleyin demektedir. Bir başka deyişle, ona ciddi bir arzu duyun. Onun için ağlayın, alana kadar da susmayın. Bu süt nedir? İki ipucu var. İlk olarak Petrus, bebek durumundaki bir Hristiyanın yeni doğuşunu, 1. Petrus 1. bölüm 22-25. ayetlerde henüz açıklamıştır. Burada şöyle der: Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. İşte, size müjdelenmiş olan söz budur. Tanrı'nın Mesih'te yeni bir yaratık olmamız için kullandığı araçlar, yani onun yeniden doğuşu gerçekleştirme yolu, Tanrı'nın sözü, özellikle de müjdenin tatlılığıdır. Bu nedenle Petrus 2-3 ayet sonra bu Hristiyanın büyümek için ruhsal sütü arzulaması gerektiğini söylediğinde, burada da ilk etapta yaşamı veren aynı söze gönderme yaptığını düşünmemiz doğaldır. Kutsal kitap nasıl okunmalı? Petrus'un bu sütle kastettiği şeyin söz olduğuna dair elimizdeki ikinci ipucuysa aslında ayetin ilk parçasındadır. 1. Petrus 2. bölüm 2. ayet. Eğer Rabbin latif, iyi olduğunu tattınızsa. Buradaki tattınız kelimesi, Petrus'un hala içeceği arzulamaktan bahsettiğini işaret etmektedir. Büyümek için arzulamamız gereken süt, Tanrı'nın kendi sözünde açıkladığı iyiliği ve sevecenliğidir. Ya da başka bir şekilde söyleyecek olursak, sözü özellikle Tanrı'nın iyiliğini tatma niyetiyle okumamızdır. Petrus, Tanrı'nın sözündeki iyiliğinin, ruhsal sütüyle düzenli olarak beslenmenin bizde yapacağı etkinin, kurtuluş için onunla büyümek olduğunu söylemektedir. Büyümemiz, Mesih'in gelişinde sahip olacağımız O zirvedeki dönüşümümüz doğrultusunda olan bir büyümedir. O an gelene dekse, gerçek ancak bazen yavaş biçimde, gittikçe artan bir büyüme olacaktır. Bu büyüme bir mucizedir ve tümüyle bizim irademizde olan bir şey değildir. Kesin konuşmak gerekirse, pasif kalmamalıyız. Ancak nihai ruhsal etkinlik Tanrı'ya aittir. Büyümeyi Tanrı verir. İsa büyümedeki ilahi etkinliği vurgulamak amacıyla da bir benzetme anlatmıştır. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur, uyur. Gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağı vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir. Markos 4. bölüm 26-29. ayetler. Bu benzetme Tanrı'nın dünyadaki egemenliği hakkındadır. Ancak aynı ilke Tanrı'nın imanlı da büyümeyi meydana getirdiği egemenliği içinde geçerlidir. Benzetmenin ana fikri şudur. Tohumu eken her ne kadar biz olsak da ya da Tanrı'nın sözündeki iyiliğinin ruhsal sütünden içen biz olsak da buna rağmen orak, başağı ve tanelerin ortaya çıkması söz konusu olduğunda imanlının kendisi nasıl olduğunu bilmez, bizim kontrolümüzde değildir. Büyümeyi Tanrı verir. Ya da Pavlus'un imanının Hristiyanlar arasındaki büyümesiyle ilgili söylediği gibi. Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. Önemli olan eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. 1. Korintliler 3. bölüm 6 ve 7. ayetler.